Ayrım 54.
Kahvesini sessizce ağır ağır yudumlarken belli ki o da bekliyor işte. O geceki konuşmamızın söz edilmiştir aralarında. Son yudum aldığı kahve fincanını ortadaki masaya bırakırken Nedret Hanım'a elinize sağlık deyip Zahir'e döndü hemen. Mustafa Kemal'in Komünist Partisi kurdurduğunu biliyorsunuz değil mi hocam? Duydum dedi Zahir. Hakkı Behiç diye birine kurdurmuş değil mi? Evet dedi Rahmi. Kominterni Sovyetleri uyutmak için. Kemal Paşa'mızın kurdurduğu Türkiye Komünist Fırkası var. Moskova'yı kendinden önce kandıracaklarından korktuğu İttihatçılarla, Enverler, Cemallerle yarışıyor komünistlikte atamız o zaman. Daha önce onlar kurmuş böyle bir şey. Söylemek gereksiz, komünistlik ilgileri yok. Politika düzenciliği. Halk da o günler yükselmeye başlayan Sovyetlere Bolşevizme yakını denetim almak birdi. Hakkı Behiç bu Yunus Nadi, Tevfik Rüştü, Mahmut Esat Bozkurt, Kılıç Ali Finan, paşamızın köpekleri. 3-5 ay mı ne sürmüş sanırım. Komintern kovaladı bunları. Giden delegelerin ellerini süpürge verip sokakları süpürtmüşler önce emek gününde, sonra da sepetlemişler yutmadık deyip. Bakü'de 1919'da Enver takımının kurduğu Türkiye Komünist Partisi var. Kardeşi Nuri, amcası Halil Paşalar, Doktor Fuat Sabit, Baha Sait filan. İlk kongrede Mustafa Supi hepsini temizlemiş bunların. Kongredeki delegeler ayağa kalkmışlar. Ülkenin yıkımına neden olan bu adamlarla mı birlikte olacağız diye. Başlıyorlar Türkiye'de örgütlenmeye. İstanbul, Zonguldak, Trabzon. Bütün ilerici güçleri birleştirmek için Türkiye'ye gelince de öldürüldüler biliyorsunuz. Bir baktı Rahmi, Nedret gözlerini kımıltısız dikmiş, hiç ummadığı bir ilgiyle dinliyordu. Soluklanır gibi bir duralamadan sonra aldı. İkinci önemli atılım, birincilerden kalanları da toplayan Halk İştirakiyum Partisi. Salih Hacıoğlu'nun sekreterliğinde, bu ikincisini de yıktılar. Temel'in atılışındaki bir yanlışlıktan gelmiş olabilir mi bu? Daha ilk adımda sözünün pat diye kesilmesiyle tedirgin duraladı Rahmi, başladı. Her sözünde ille bir iğne olacak bu adamın. Bazı yanlışlar yapılmış olabilir hocam dedi. Konuşuruz onları da. Soruları sonraya bırakalım isterseniz. Ses çıkarmadan başını salladı Zahir olur anlamına. Nereden nasıl gireceğini düşünüp toparlamaya başladı Rahmi yeniden. İşimiz güç bu adamla. Çekinir gibi ağırdan 1925'te Doktor Şefik Hüsnü'nün Akaretler'deki evinde yapılan TKP'nin 3. kongresi dedikleri toplantıdan aldı. Bildiği Bakü Kongresi'yle oluşan TKP'dekiler, Ankara'da Halk İştirakiyum Kongresi'yle toplananlar, İstanbul'da Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası, Aydınlık, Almanya'da yayına başlayan Kurtuluş Dergisi çevreleri, mütareke yıllarında İstanbul'daki bira işçilerinin, marangozların, daha çok Rum deniz emekçilerinin toplandığı Beynelmiler İşçiler İttihadı, Union Internationale de Travailleurs denen, içlerinde Kolarov grubu adlı kimi komünistlerin de bulunduğu örgütteki devrimci kesim, Ermeni Solu Hınçak Partisi yakınları bu 3. kongre ile TKP içinde birleşmiş oluyorlardı. Kongre Doktor Şefik Hüsnü'yü işçilerden çok aydınlara yönelik tavrından ötürü eleştirdikten sonra TKP'nin genel sekreteri olarak Kominterne'yi yolladı. TKP'nin gerçek kuruluş kongresi bu aslında. Kızararak gülümsüyordu Zahir Hoca. Bağışla beni ustacığım dedi. Duramayacağım sormadan. Bu işçilerden çok aydınlara yönelik suçlaması. Güldü Rahmi. Bu adam şimdi takılacak buraya diye daha söylerken demişti içinden. Yeri gelince konuşacağız dedi. Ben bu kongrede bulunmadım, duyduklarımı anlatıyorum. Biraz eskilerden alırsak Bakü'de Türkiye Komünist Partisi'nin ilk kongresinden sonra ülkeye gelmek için yola çıkan 15'ler, başlarında Mustafa Supi, Ethem Nejat, İsmail Hakkı, ötekiler bir motor içinde öldürüldü Karadeniz'de biliyorsunuz. Halk İştirakiyum'un Ankara'da yaptığı gizli kongre var. Baytar Salih'le Bakü'den kalanların topladığı. O da bastırıldı geniş tutuklamalarla. İzin verilmemesine karşın gizlice yapılan kongreden önce hükümete başvurularak kurulmuş Halk İştirakiyum Partisi de kapatıldı. Yeşil Ordu denen bir tür halkçı, Müslüman çete örgütüyle dayanışmada bunlar. Kemalistleri bastırıp yönetimi ele geçirecekler. Eskişehir'de toparlanmaya çalıştılar sonradan aynı bağırış çağırış içinde. Ey ahali, bu Mustafa Kemal tayfası iddiaçıların yeni takımıdır. Eşitlik, kardeşlik içinde yaşamak için İstanbul'daki hürriyet, itilafçılar gibi bunlardan da kurtulmak gerek. Halk bunu nasıl yapacak? Yok. Yaparsa ne kazanacak? O da yok. Coşkulu sözler bol bol. Bütün bu atılımların söylemi, Komintern'in kuruluşunda benimsediği ilkeler doğrultusunda akıllarınca. Ama en ilkel, en bilgisiz biçimde. Dünya devrimi bekleniyor. Anti-emperyalist savaş yürüten Anadolu'daki savaş destekleniyor. Ama Türkiye'de kapitalistlerin adına iş yürüten Kemalistlerin yerine komünistler iktidar olur, işçi köylü diktatörlüğü kurulursa kurulacaktır Türkiye. Savunulan çizgi bu. Dediğimiz 3. kongreden çok önce 20'lerde aydınlık çevresi oluşuyor. Orak çekit çıkıyor. Yarı legal durumda yürüyor işler. Bu arada Kominternle aydınlığın özellikle de İstanbul'daki Şefik Hüsnü'nün arası pek iyi değil başlarda. Mütareke yıllarında İstanbul'daki dağınık örgütler, kesimler, kişiler var komünistlik savunda. İşgal ordusuna ajanlık ettiğinden kuşkulanılan iştirakçı Hilmi'nin kurduğu Sosyalist Partisi var. Tramvay grevini kışkırtıp işçileri perişan ettiren. Ne olduğu belli değil böyle çoğunun. Ya serseri, ya dolandırıcı, ya ajan. Halk iştirakün çevresinde de var aynı hastalık. Sovyet elçisi Aralov bu çevrenin lümpen, üçkağıtçı üyelerini enine boyuna bildiren mektup yazmış derler Kominterne o zaman. İstanbul'daki durum da bu. Uluslararası İşçiler Birliği, o adıyla Beynelmiler İşçiler İttihatı, Kominterne bağlı kızıl sendikalara, Profintere üye. Kominternin çizgisinde sınıfa karşı sınıf savaşı peşindeler. İçlerinde Türk yok derler ya, Vanlı Kazım var. Aydınlık dergisinin Anadolu'daki savaşı ağırlık vermesini, Burjuvazi'nin yanında yer almak diye yorumluyor buradaki sol sendika. Başta doktor, aydınlıkçıları Amsterdam'daki 2. Enternasyonel'in hayınlık çizgisinde gösteriyorlar Kominterne yolladıkları raporlarla. Roland diye bir serüvenci Fransız var, başı çekenlerden. Maximos diye biri var, Volev var, Bulgar. Bir de Kolarov grubundan Nikos Zakaryadis, İzmitli bir Rum. Yunanistan Komünist Partisi'nin önderi oldu buradan gidince. Duymuşsunuzdur bunu. Anımsadı Sahir, duymuştu bu adı. Öylesine ilgiyle dinliyordu ki Rahmi'nin anlattıklarını, kesmemek için başını salladı sadece. Ben tanımadım dedi Rahmi. Sondrofe, yoldaşlar diye nutuk çekermiş 1 Mayıs'taki kağıthane yürüyüşünde. Doktor anlatırdı. Bu Zakaryadis'te mektuplar yazıyor Kominterne. Amerika yolundan yollarmış mektupları. Yakınıyor aydınlıkçılardan. Türk olmadığımız için bizimle işbirliği yapmıyorlar diyor. Beynelmiler İşçiler İttihadı Anadolu'da yürütülen Kurtuluş Savaşı'na hiçbir ilgi göstermiyor çünkü onlar enternasyonalisttirler. Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı ise ulusalcıdır. Bu ağır yanlışları temel teorik yetersizliklerinden kaynaklanıyor doğal ki. Yunanistan Komünist Partisi Anadolu'daki savaş cephesindeki Yunan askerlerine Yunanistan'a dön, bu savaş senin savaşın değil çağrısı yaptı bildiğimiz. 1920'deki Kominternin ikinci kongresine İstanbul'dan gönderilenlerin konuşmalarını ciddiye bile almıyorlar. 21'de Fransızca bir mektup yazıyor Doktor Şefik Üstü bunlara. Ona da pek aldıran olmuyor. Sonunda 1922'nin yazında Moskova'da yapılan Kominternin 4. kongresinde Türk delegesi Sadrettin Celal, belki 2 yıldır İstanbul komünistlerinin düzenli yeraltı örgütlenmesi, başarılı sendika çalışması yaptıklarını söylüyor. İşleri baltalayan Beynelmiler İşçiler İttihadı'ndan da yakınıyor. Komintern o tarihte anlıyor ki Türkiye'de İstanbul grubundan başka ciddi örgütlü çevre yok. O zaman Kominternin görevli bir adamı var burada, Şarkı Rızayev. Onun gönderdiği bilgilerde uyarıcı olmaya başlıyor Komintern için. İstanbul'da kendini işçi sınıfına adamış tek gerçek Marksist işçi Doktor Şefik Hüsnü'dür diye yukarıyı bilgilendiriyor bu adam. Beynelmiler İşçiler İttihadı'nda başı çekenler arasında Fransız Roland, Bulgar Volev Komintern temsilciliğinden para sızdırmaktan başka derdi olmayan ne ödüğü belirsiz tipler Şarkı Rızayev'in dediği. İstediği parayı vermezse her şeyi açıklamakla bile tehdit etmişler Rızayev'i. Türkiye komünist devinimine bu adamlardan yarar olmaz diyor raporunda bu Roland. Aydınlıkçıları bu tür herifler fitlemişler yukarıya, burjuva sağcıları diye. Rızayev'in bu bildirdiklerinin etkisiyle olmalı, Komintern'in 1922 sonlarında yapılan 4. kongresinden sonra aydınlıkçılar, Komintern'in Türkiye seksiyonu gibi çalışmaya başlar. Politikasını Komintern'in doğu bölümü çizecektir artık. Komintern'le anlaşmazlık Şubat 1923'te yapılan İzmir İktisat Kongresi'nden sonra gene patlak vermiş. Doktorun bu kongredeki konuşması bu kongre üzerine aydınlıktaki inceleme yazısı Türkiye'nin sosyoekonomik yapısından çıkardığı politik çizgi yeniden germiş ilişkileri. Suçlama aynı. Türkiye'de devrim utkusunu uzun süreli görüyor Şefik Hüsnü. Bu süre içinde feodallere, büyük burjuvaziye, devrimle kazanılanları yıkmaya kalkışacak tüm sınıf, katmanlara karşı, fukara köylülüğün, orta sınıfların, Anadolu küçük orta burjuvazisinin çıkarına adımlar atan cumhuriyetçilerle Marksist devrimciler dayanışma göstereceklerdir diyor. Kara kuvvetin karşısına ulus tek bir gövde gibi dikilecektir diyor. İşçi köylü diktatörlüğü aşamasına giden yol uzun sürelidir, bu süreçlerden geçecektir diyor. İzmir İktisat Kongresi'nde Avrupa'da olduğu gibi işçilerin sendikalar kurmasının kabul ettirilmesi, iş süresinin haftada 48 saati aşmaması, gece çalışmalarının çift sayılması, tekel kurmuş özel şirketlerin kapatılması, büyük atılımların devletçe yapılması, dış ticaretin devletleştirilmesi, adaletsiz vergiler yerine kazanca göre artan gelir, servet, miras vergileri getirilmesi, işçi için yaşamsal önem taşıyan konulardır diye yazıyor Doktor Gene Aydınlık'ta. Bu yaklaşım Komünist Partisi'nin bir burjuva partisinin sol kanadına dönüştürülmesi diye yorumlanıp eleştiriler başlıyor gene. 1924'te yapılan 5. Kongre'de yeniden nişan tahtası oluyor TKP. Bağımsızlık savaşını desteklerken deneyimsizliklerinden kantarın topuzunu kaydırdılar deniyor yöneticilere. Türkiye burjuvazisi kapitalist yolu seçti. Açık seçik görülüyor bu. TKP'nin önemseyerek tuttuğu etatisme, devletçilik, kapitalist olmayan gelişme yolu tehlikeli yanılgıdır. Orta Yakın Doğu'daki tüm komünist partileri de TKP'nin tutumuyla verdiği kötü örnek gösterilerek uyarılıyor bu tehlikeli yanlış konusunda. Bu oportunist sağ sapmadan kendilerini kurtarmaya çağırıyorlar aydınlıkçıları. İkinci enternasyonel çizgisini savunmakla suçlanıyor Doktor Gene. O da bir mektupla bunlara verdiği yanıtta kendini suçlayanların, Komintern'in doğu seksiyonu başındakilerin Türkiye'ye bakışlarını olgunlaşmamış, gerçek dışı, düş ürünü, ütopist biçiminde tanımlıyor. Genel Sekreter Kolarov Komintern'de o günler bir mektupla yanıtlıyor sert bir biçimde bu eleştirileri. Koptu kopacak. İki yanda göze alamazdı bunu. Komintern Doğu seksiyonu ne yapabilirdi ki? Türkiye'de aydınlıkçılardan başka tutunacak dal yok. Bakü atılımı kanla bitirilmiş. Halk iştirakün hükümetçe basılıp kapatılmış. Üzerine verilen bilgiler de pek umutlandırıcı değil. Toprağa kök salamamışlar. 26 Ağustos 1922'de Kurtuluş Savaşı'nın büyük taarruzu başlayacak. Halk iştirakün 10 gün önce Ankara bağlarında gizli kongre yapıyor. Enternasyonel marşlarıyla dünya devrimi yolunda. Türkiye'deki burjuva hükümeti yıkıp işçi köylü iktidara getirme peşinde. İçinde bulundukları Kurtuluş Savaşı konusunda destekleme sözünden öte bir şey yaptıkları yok. Dedikleri, ey halk, Sovyet yolunu tutmadan kurtulamazsınız. Bu işin nasıl olacağını söyledikleri yok. Belki doğru dürüst bilen de yok içlerinde. Hükümet bir vuruşta tuz buz etti bunları. Diretecek güçte değiller. Beynelmiler İşçiler İttihadı desen, içinde Türklerin yer almadığı sekter bir sendikal örgüt. O zaman Braik, Goldman filan diye birileri var Komintern Türkiye seksiyonuna bakan. Anlıyorlar ki iş çıkmaza saplandı. Bir kalıyor dediğim gibi aydınlık çevresi Doktor Şefik Hüsnü. Elde kalanların tümünü toparlamak için 3. kongreyi düzenlemekle bunlar görevlendiriliyor sonunda. Sıkıldınız mı? Keselim mi burada? Başka bir gün. İrkilir gibi doğruldu Sahir. Ne sıkılması Rahmi Usta dedi. Kesmek olur mu? Sen yoruldunsa... Kurnazca bir gülümseme belirdi Rahmi'nin gözlerinde. Kışkırtmak için söylemişti. Soluk bile almadan nasıl bir ilgiyle dinlediklerini görmez olur muydu? Yok canım, ne yorulması. Yalnız şeyi diyecektim dedi Sahir. Bunları okuyabileceğimiz bir kitap, dergi filan... Duraladı Rahmi. Sanmıyorum dedi. Duyduklarımız, yaşadıklarımız bunlar bizim. Yazsanız bunları... Nedret'ti. Dönüp baktı Rahmi. Ben mi? Dedi şaşırmış gibi. O iş bana düşmez Nedret Hanım. Bir yerlerde yazılı bir şeyler vardır. Günü gelince yapılır. Siz dinleyin sıkılmadınızsa. Aklıma geldiği gibi anlatıyorum işte. Sabaha kadar dinlerim ben. Gülüştüler Nedret'in sözüne. Saatine baktı Rahmi. Sabaha kadar sürmez korkmayın dedi. Daha 10-1-2 saatte toparlarız. Uykusuz bırakmam sizi. Hemen girdim. Akaretlerde Doktor Şefik Hüsnü'nün evinde yapılan 3. kongrede öteki tüm kesimlerden gelenler var. Ancak kimse kendi doğrusunu bırakmış değil. Söz gelimi Halk İştirakiyon'un Ankara Kongresi'ni düzenleyen Hacıoğlu Salih, o toplantıya katılan Ahmet Cevat, Emre oldu sonra, Komintern çizgisinde dünya devrimi peşinde, sınıf sınıfa karşı diyorlar en keskin biçimde. Şefik Hüsnü'nün Doğu seksiyonu için yazdığı eleştiriye destek vermemişler. O yüzden ortak bir program da çıkaramıyorlar kongrede. Akaretler kongresinden birkaç hafta sonra Şeyh Said kalkışması patlar 25 Şubat'ında. Mart'ta Takrir-i Sukun yasasını çıkarır yeni başbakan İsmet Paşa. Aydınlık, Orak Çekiç kapatılır. 1 Mayıs bildirileri yüzünden 38 kişi tutuklanır. Doktor Şefik Hüsnü, Nazım, Hasan Ali yurt dışına çıkarlar. Gelen fırtınanın şakası yok. İdam sehpaları kurulmuştur. İstiklal mahkemeleri çalıştırılır. 10-15'er yıl cezaya çarptırılır tutuklanan komünistler Ankara'da. Bu Kürt Said kalkışmasının devletçe özgürlüklere tam satır atmak için kışkırtıldığı kuşkusu vardır. Çoğu Kürt ayaklanmalarını kullandılar böyle. Kürt sorunu yüzünden hep vurdular bizi. Ne yaptınız da vurdular? Gözlerini Sahir'e dikti Rahmi. Aslına bakarsan bir şey de yapmadık dedi. Daha doğrusu yapamadık. Ama Kürt, Laz, tüm halkların kendi yazgılarını kendileri belirleme Leninist ilkesini savunduk. Bu halklar isterlerse ayrılıp kendi devletlerini kurabilirler dedik. İşçi sınıf iktidara gelirse bu hakkı onlara biz komünistler vereceğiz dedik. Yetmez mi? Kemalistlerin İttihatçılardan bu yana gelen Hristiyanları Müslümanlaştırma, öteki halkları Türkleştirme baskılarına karşı çıktık. Ulusalcı Kemalistlere batan en sivri yanımız da buydu belki. Komintern'ce 30'da onaylanan programda var bu. Yeri geldikçe de yinelenmiştir. Doktor Hikmet'in bir de kocaman çalışması vardır Kürt sorunu üzerine. Bir yerlerde saklı olmalı. Kürt Said kalkışmasında hükümeti tuttuk. Çünkü şeriat, tarikat istekli, padişah yanlısıydı. Biz hep Kürt halkını tuttuk ama Kürtlerin başındakileri politikacılarını tutmadık. Tutulacak bir yanları yoktu ki. Nesini tutacaksın heriflerin? Şıhtı, ağaydı, beydi, hepsi çıkar peşinde. Mustafa Kemal ya astı ya korkutup satın aldı bunları. Mustafa Kemal'e savaş açmış bölüğünün aklı düşüncesi de öteki yabancı devletlerde, başta İngiltere. Hoybon diye bir şey kurdular. İngiliz ajanı Ermeni faşistleriyle Daşnak Sutyunlu işbirliği yaptılar Türkiye'ye karşı. Sovyetler Komintern tutar mı bunları? Öyle demişti Şefik Hüsnü. Bu halk kandırılıyor. Acı biçimde yanılıyor bu halk. Başlarına doğru dürüst birileri geçse bulacaklar yollarını. Yazık ki o görevi biz de yerine getiremedik dedi doktor. Yazıları var bu konuda, İnkılap Yolu dergilerinde. Nasıl getirecektik görevi yerine? TKP en güçlü gününde bile 8-10 ilin ötesine gidemedi. Kürdistan'a nereden girecek? Ordu bekliyor. Kimi sokuyorlar ki Kürdistan'a? Askeri mahkeme sabah karar veriyor, öğlende asıyorlar. Yargıtayı margıtayı yok. Tam sömürge yönetimi. Sorun doğru konuldu ama. Tek adım atılamadı bu doğrultuda. Bir ülkenin halkı önce kendisi bulacak, seçecek doğru yolu. Dışarıdan olmuyor. Başka türlü ne deseniz, ne yapsanız boş. Kürtler başka bir ülke mi? Kürdistan diye bir ülke yok mu hocam? 1000 yıldır var. Bulsam da Doktor Hikmet'in kitabını versem size. Kürdistan bugün Türkiye'nin sömürgesi gibi yağmalanıyor. Hiçbir hakları yok adamların. Kürt mürt tanımam diyor Kemalistler. Bu ülkede oturan herkes Türkmüş. Elazığ cezaevinde Kürt beylerinin adamlarına dövdürttüler Doktor Hikmet'i biliyorsunuz. Bilmiyoruz, nereden bileceğiz dedi Sahir. Ya kaburgasını kırdılar. Devlete satılmış bir sürü hayın kaynıyor Kürdistan. Kürt sorunu üzerine kitap yazan tek kişiye Kürtleri saldırttılar. Rastlantı mı bu? Bir sessizlik oldu. Doktor Hikmet'in bu çalışmasını hükümet biliyor muydu? Sahire dalgın baktı Rahmi. Yarı alaya dökerek ben nereden bilirim hükümet neyi bilir neyi bilmez hocam dedi. O kitabı biliyor muydu bilmem ama komünistlerin Kürtlere ne haklar istediğini iyi biliyordu. Gizli çalışmaya geçti parti. Fenersiz yakalandığı için bocalayıp duruyor. O yılın Ağustos'unda Komintern TKP'ye Bolşevik Kitle Partisi olması için önemli öğütler içeren bir yazı gönderir. Çok gizli. İşçileri bekleme süresi koymadan alın aranıza. Yasal, gizli yayınlar yapın falan filan diyor. En başta da yasal koşullara uyacağız diye partinin temel ve taktik sloganlarında hiçbir değişiklik yapmayın diyor. Hem de takrir-i sükundan sonra diyor bunu. Komintern'in izniyle Viyana'da bir konferans toplamaya karar verildi. Komintern partiler üstü parti biliyorsunuz. Bir ulusal seksiyonumun kongre yapması bile onun iznine bağlıdır. Dünya proleter devriminin karargahı, proletaryanın uluslararası çıkarları konusunda karar verir. Hiçbir ülkenin, meslek örgütünün, sendikanın, ulusal, sınıfsal, mesleksel çıkarlarına bakmadan dünya devrimi doğrultusunda değerlendirir tüm olguları. Tüzüğünün temel maddesi bu. 26'da Viyana Kongresi'nde program taslağı üstünde çalışıldı. Türkiye'de o doğrultuda gizli kavga yürütülecek. Seçilenler adam çıkmadı. Vedat Nedim partinin genel sekreteri. Türkiye'de hemen hiçbir iş yapılmıyor. Bu programı uygularsak cezaevlerini komünistler doldurur diyor Merkez Komitesi. Komitenin kararları bizi bağlamaz. Öğüttür, öneridir, neyi nasıl uygulayacağımızı biz biliriz diyorlar. Şefik Hüsnü'nün aydınlara bel bağlayan tutumu, Vedat Nedim onun adamı sayılıyordu, yeniden eleştiri konusu oldu. Doktor işleri yerinde görüp denetlemek için komintenca görevlendirilerek Türkiye'ye gönderildi 927'de. Daha ilk toplantıda gördü ki partinin asıl sekreteri Vedat Nedim değil Şevket Süreyya. Her şey onun teori çizgisinde. O da Kemalistlerin kuyruğuna takılmayı tek devrimci yol biliyor. Partinin noktalama dediği yöntemle her bölgede noktaları, bir tür gözlem istasyonları bulunması gerekliymiş o kadar. Kemalistlerin yapmaya koyuldukları reformları, inkılapları desteklemekmiş görev. Reformlar şapkaydı, alfabe değişikliğiydi, medeni kanunla kazanılan kadın haklarıydı, tekkelerin, zaviyelerin kapatılmasıydı. Hepsi iyiydi, hoştu, biz de destek veriyorduk ama emekçi halk iliklerine kadar sömürülüyor, en ağır yoksulluk çarkını dinliyordu. Yer yer çatışmalar patlak veriyordu İstanbul'da bile bu yüzden. TKP seyirci. Liman tekeli oluşturulurken mavnacılarla hammallar kanlı bir kavgaya giriştiler İstanbul'da, uzaktan seyirci TKP. Hammalların emekçi olduğunu düşünemediği için böyle bir kavga hiç ilgilendirmemiş onları. Tütün işçileri grevi patlak veriyor. TKP yönetimi gazetelerden alıyor haberi. Bir gün sonra ikiye katlanıp 2000'e çıkıyor grevci işçi sayısı. Olaya hiçbir biçimde yaklaşmıyor TKP. Sekreterin savunması en küçük bir ilgi göstersek bir sürü adamımızı içeri tıkar polis oluyor. Gözlemci bunlar. Eski bir deyim kullanılırdı o günler. Müterakkıp. Komünist Partisi'nin görevine son vermekti bu. Asıl önemlisi de TKP, Komintern'in 4. kongresinden bu yana dünya devrimi için kavga yürüten Komintern'in bir seksiyonuydu. O doğrultudaydı yükümlülüğü. Kemalistlerin ancak bu çizgiye yarar sağlayacak eylemlerine destek verebilirlerdi. Salt kim ulusal sorunları çözmelerine değil. Likidatör, Menşevik, Kuyrukçu Merkez Komitesi dediğimiz dönem bu partide. Komintern'in verdiği yetkiyle bunları hemen görevden atıp geçici bir merkez komitesi oluşturuyor doktor. İkinci buluşmalarına polisi gönderiyor Vedat Nedim tünel yolundaki muhallebiciye. Doktor yakalanıyor. Vedat Nedim tam bir itirafçı olarak partinin nesi var nesi yok polise bildiriyor. Partide var olan muhalefet de yeniden tepreşmeye başlıyor. Ardından İzmir tutuklaması geldi 29'da. İstanbul'a atladı. Doktor Hikmet, Laz İsmail, Hüsam, Nesim Açı hepsi işkenceden geçirildi. Mustafa Kemal Eskişehir'deki Yargıtay üyelerine, o günler Eskişehir'deydi Yargıtay, bir hazır ol çekti. Bu sebük mağazları, akılsızlıkları demekmiş, ben de o gün öğrendim. Yoruk duruncaya kadar koşturacağız diye nutuk attı. Cezaları şıp diye onayladı Yargıtay. Dörder yıl filan verdiler. Partideki muhalefet iyice kaynamaya başladı. Geçici merkez komitesine kendilerinden kişilerin alınması için adlar önerdiler. Komintern onaylamadı. Şefik Hüsnü'nün izni, düşüncesi alınmadan hiçbir işlem yapılamaz dedi. Şefik Hüsnü cezaevinden çıkınca da parti konferansı yapılmasını istedi komintern. Geçici merkez komitesi 7 kişi, şunlar benim bildiğim: Şefik Hüsnü, Hasan Ali, Hüsamettin, Doktor Hikmet, Laz İsmail, Baytar Cevdet, Sarı Mustafa. Nazım muhalefeti dedikleri olayın bir tek toprağı bu hocam. Eski bir çatışma var aralarında yöneticilerle Nazım'ın. Nazım o günler edebiyat alanında parlamış yıldız Türkiye'de, komünizmin de simgesi olmuş. Özellikle aydınlar, öğretmen, avukat, doktor, mühendis, gençler arasında, kimi bürokrat katlarda bile geniş hayran yığını var. Asıl önemlisi de komünizme yakınlık duyan işçiler, emekçiler arasında taparcasına seviliyor. Ayakkabıcısı, marangozu, demircisi akşam oldu mu usta topluyor tezgahın başına çırağı, kalfayı. Bir şişede rakı açıp başlıyorlar Nazım'dan şiirler okumaya. Ben de kendimden geçiyorum o günler Nazım'ın şiirlerini okurken. Bahri Hazer, Salkım Söğüt, Pierre Loti, Berkeley, emperyalizm, nasıl geçmeyelim? Edebiyat ilk kez bizim sesimiz bu şiirlerle çıkıyor ortaya. Adam yerine konuyor işçi. Tarihsel maddeciliği devrimi anlatıyor bizlere. Çoğu bugün de belleğimdedir. Şarktan geliyorum, şarkın dertlerini haykıraraktan geliyorum diyen bir şiiri vardır. Komintern'in 25 plenyumda Lenin'in önceki tezlerine dayanarak devrimci atılımının doğuya kaydığını bildiren kararlarını anımsatıyor. Hep bir şey öğretiyor bize yani. KUTV'de Doğu İşçileri Komünist Üniversitesi'nde çevirmenlik yaptı Moskova'da Nazım. Doktorla, özellikle de Baytar Cevdet'le ilk çatışmaları da orada başlamış. Başıboş ozan tavrı parti disiplinine ters görülüyor. Bir de o günlerin aydınlarını çok etkilemiş olan Troçki'yi seviyor. O da süzme aydın çünkü. Ama Troçkist değilim diyor Nazım. Sahir Hoca gülümsedi burada. Anlamıştı Rahmi, o da gülümsedi. Sürdürdü kesmeden. Değilim diyorsa ille de Troçkist'sin diyecek değiliz ya. TKP'de çatışma var. Ülkede dediğim gibi işçisi, esnafı, aydını Nazım diyor. Ülkenin küçük burjuva yapısı elverişli. Geleneği var geçmişte. Daha ilkokulda öğrettilerdi bize. Damık Kemaller, Tevfik Fikretler filan özgürlük için siyasal kavganın öncülüğünü yapmışlar. Muhalefette bir sürü kişi var ama Nazım'ın yaygın ünü bayrak yaptı onu. Hepsi muhalefetliydiler. Zeki Baştımarı, Laz İsmail'i, dedesi, Hüsam'ı, Sarı Mustafa'sı, Şamilov, Mussolini, Ahmet, ne bileyim, sizin duymadığınız, bilmediğiniz bir sürü ad, saymaya gerek yok.